Efendim hoş geldiniz. Sesli Dergi programımıza hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle ve ilk olarak değerli dinleyenler, Seher Küçük'ün kaleme aldığı Gel Beraber Peygamberin Diyarına Gidelim başlıklı yazısını sunacağız. Aziz evladım, 571 yılının Nisan ayında alemlere rahmet bir sevgili teşrif etti dünyayı. Adı gökte Allah Teala ile birlikte anılan, peygamberler dahil bütün insanların şefaat ümidi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlerin Rabbi, Habibim diye methetti onu. Küçük yaşta yetim ve öksüz bırakarak onun eğitimini bizzat kendi üstlendi. 40 yaşına kadar kemalatını tamamladıktan sonra nübüvvetle taşlandırıp insanlığa üsve-i hasene en güzel örnek kıldı. Sosyal hayatın içinde yaşayıp insani ihtiyaçlarını temin eden ama eğitim ve terbiyesinin alemlerin Rabbi tarafından yapıldığı bir peygamberdi o. Gençken ticaretle rızkını temin eden, evlenip aile hayatı yaşayan, baba olup sevinen, evladını küçük yaşta kabre koyup üzülen, akrabaları tarafından zaman zaman sevilip zaman zaman dışlanan insan bir peygamber. O öyle bir peygamberdi ki alemlerin Rabbi şöyle tanıtmıştır o sevgiliyi. Andolsun size, kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Tevbe 128. Yalnız insanlara değildi onun merhameti. Yaratılmış olan bütün canlılara, eşyaya, havaya ve yağmura dahi merhametle bakardı. Hayvanlara fazla yük yüklenilmemesi için asabını ikaz eder, yavrularını emziren anne köpeğin rahatsız olmaması için ordunun güzergahını değiştirirdi. Akıp giden nehirde abdest alanlara suyun israf edilmemesini öğütler, eşyanın hak ve hukukunun olduğunu ve hassas davranılması gerektiğini bildirirdi. Birlikte yaşamış olduğu nasipli sahabiler bunu derinden hissettiği için adım adım onu takip ederler, izinden ve sözünden asla çıkmazlardı. Konuşmaya başladığında başlarında kuş varmış da kıpırdasalar uçuverecekmiş gibi can kulağıyla dinlerlerdi onun sohbetlerini. Sevgilerinden ve saygılarından dolayı gözlerine doya doya bakamazlar, sözlerine "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" diye başlarlardı. Bu gönüller sultanı sevgiliden hatıra olarak şimdi bize bir yaşamış olduğu mübarek beldelerle ehli beyti bir de gözlerimizin nuru hadisi şeriflerle sünneti seniyyeleri kaldı. Sevgili yavrum, gel seninle bugün peygamberin diyarına gidelim ve o mübarek efendimizi biz de adım adım takip edip bir lahza da olsa onunla beraber yaşayalım. İşte bir gün Medine sokaklarında gezerken atının terkesini Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'yı almış ve şöyle buyurmuştur. Ey oğul! Allah'ın emirlerine uyarak onun hakkını koru ki o da seni korusun. Bolluk zamanında Allah'ın emirlerini yerine getir ki darlık anında sana iyilikte bulunsun. İstediğin zaman Allah'tan iste, yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Eğer bütün insanlar Allah'ın senin lehine yazmadığı bir konuda sana faydalı olmak için toplansalar, Allah onlara geçit vermezse insanlar buna güç yetiremezler. Yine bütün insanlar Allah'ın senin aleyhine yazmadığı bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelseler, yine buna güç yetiremezler. Şunu da iyi bil ki, hoşlanmadığın bir şeye sabretmekte pek çok hayır vardır. Yardım ve başarı sabırla birlikte, düzlüğe çıkış da sıkıntılarla birliktedir. Şüphesiz ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. İşte İslam olmanın ve Rabbimizin razı olduğu kul olabilmenin anahtarları bunlardır yavrum. Hayatın her alanında yaratılış gayemizi ve yaratıcımızın rızasını en üst seviyede tutarak yaşayabilmek. Nitekim o Celle Celaluhu, ol dediğimi olduran bir Rab'dır. Dünya hayatı bu başarıyı yakalamak üzere kurulmuş bir imtihan salonu. İnsanın en büyük başarısıysa bu meydanda Allah'ın rızasına erebilme bahtiyarlığıdır. Rabbimizin buyruğuna göre hayat ve ölüm dahi bunun için yaratılmıştır. Öyle buyurmuyor mu Rabbimiz? Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O ki hanginizin daha güzel davranacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk 1-2. Bir sabah namazı sonrası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı mescitteler. İşte yine Allah Resulü ashabına sohbet ediyor. Allah rızkı nasıl aranızda paylaştırmışsa, ahlakı da öyle paylaştırmıştır. Allah dünya nimetlerini sevdiklerine de sevmediklerine de verir. Ama dini yaşayışı, dindarlığı ancak sevdiklerine verir. Allah kime dini vermişse kesin olarak onu sevmiştir. Canım yavrum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi dünyada misyonun, vizyonun, gayen, yolun ve hayat düsturun olsun. İlim, ibadet ve hayırda pay sahibi olmak için bütün gücünle çalış. Uğraş, çaba göster, emek ver, koş, yoğrul, terle ve ısrarla iste. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın lütfundan isteyin. Zira Allah Teala kendisinden istenilmesinden hoşlanır buyurmuştur. İstemek, isteyen kişinin güçsüzlüğünü, zayıflığını, ihtiyaç ve fakrını açığa vurması demektir. İstemek, aynı zamanda istekte bulunulan makamın üstünlüğünü, zararları gidermeye, isteği yerine getirmeye, fayda sağlamaya muktedir olduğunu teyit etmek demektir. Bu merci yalnız Allah Teala'dır. Nitekim o Azze ve Celle, alemlerin Rabbi, El-Halik, her şeyi yaratıp hükmeden ve El-Kerim, sonsuz ikram sahibi olandır. Hatta başka bir hadisi şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan istemeyen kişiye Allah öfkelenir buyurmaktadır. Güzel kızım, Peygamber Efendimizin her sabah ve akşam okumuş olduğu günlük duaları başta olmak üzere, mübarek fehmi saadetlerinden dökülen dualarını muhakkak belli. Bunlar senin en muteber çeyizlerin olsun. Gönül sandığında sürekli canlı tutarak dilini ve kalbini her daim ihya et. Bu dualar seni dünyadaki tehlikelere karşı koruduğu gibi Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve bağlılığının da nişanesi olacaktır. Unutma, seven sevdiğinin her daim yanında olur, sürekli takip eder, hatırında tutar. İşte yine bir gün Gül Nebi mescitte kendisine ait hırkasına bürünmüş oturuyor. Sahabeden Safvan bin Hasan radıyallahu anh yanına giriyor. Ey Allah'ın Resulü, ben ilim öğrenmek için geldim buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hafifçe doğruluyor ve ilim öğrenmek isteyen kimseye merhaba, ilim öğrenmek isteyeni melekler kanatlarıyla sararlar. Öyle ki onun öğrenmek istediği şeye olan sevgilerinden dolayı birbirlerinin üstüne yüklenerek dünya semasına kadar ulaşırlar buyuruyor. Aziz evladım, Peygamber Efendimiz ilim öğrenmeye çok büyük önem vermiş, ilim öğrenenleri methetmiştir. Hatta bunlar için mescidin yanında özel bir oda yapmış ve bizzat kendisi ilgilenmiştir. Ümmi olan sahabilerine ilim öğrenmeleri için vazifeliler tayin etmiş ehli beyt ve kadınlar için özellikle imkanlar hazırlamıştır. Malumun olduğu üzere Hazreti Ayşe, Allah ondan razı olsun, yalnızca dini alanlarda değil, edebiyat, hukuk, tıp ilimlerinde de büyük mesafeler kat etmiş ve bu başarısını ilim eksikliğini hissettiği konularda en yetkili kişilere giderek öğrendiğini bildirmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah onu cennete giden yola iletir. Melekler ilim öğrencisinin razı olması için kanatlarını indirirler. Göktekiler, yerdekiler, hatta denizdeki balıklar dahi ilim öğrencisinin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Alim bir kişinin ilimsiz ibadet eden birine olan üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridirler. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakırlar. Onlar miras olarak sadece ilim bırakmışlardır. Kim ilimden nasibini alırsa çok büyük hayırlara kavuşmuş olur, buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifinde, bir kimsenin hikmetli bir söz işitip de onu öğrenmesi, bir sene nafile ibadet etmesinden daha hayırlıdır. İlim meclisinde ilim öğrenmek için bir saat oturması da bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktan daha hayırlıdır, buyurmuştur. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, bir gün Medine'nin çarşılarından birinin yanından geçerken çarşının kenarında durur ve "Ey çarşı ahalisi, siz ne kadar da zayıf kimselersiniz," der. İnsanlar, "Bu da ne demek oluyor ey Ebu Hureyre?" diye sormaları üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur. "Şurada Resulullah'ın mirası dağıtılıyor. Sizse buradasınız. Gidip de payınızı alsanız ya." İnsanlar, "Miras nerede?" diye sorarlar. Ebu Hureyre, "Mescitte," diye cevap verince çarşıda bulunanlar hızla çıkıp giderler. Ebu Hureyre radıyallahu anh, onlar geri dönünceye kadar yerinde bekler ve döndüklerinde "Ne yaptınız?" diye sorar. Onlar, "Ey Ebu Hureyre, mescide girdik ama orada paylaştırılan herhangi bir şey görmedik," diye cevap verirler. Ebu Hureyre onların dikkatini toplamak için "Mescitte kimseyi göremediniz mi?" diye sorması üzerine onlar, "Evet, kimileri namaz kılan, kimileri Kur'an okuyan, kimileri de helal ve haram üzerinde müzakerede bulunan bir takım insanlar gördük," diye cevap verirler. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh, "Yazık size, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirası budur," diye karşılık verir. Canım yavrum, senin de yüce peygamberimizin zengin mirasından bol miktarda nasipdar olmanı istiyorum. Sıkı sarıl, iyi belle. Rabbim sayını meşkur, amelini makbul eylesin. Amin. Seher Küçüğün kaleme aldığı "Gel Beraber Peygamberin Diyarına Gidelim" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler programımızda ilk olarak. Ve şimdi de Fatma Çatak imzalı "Allah'ın Resulü Bizim Neyimiz Olur" başlıklı yazısını sunacağız. Muhammed Allah'ın elçisidir. Fetih 29. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa ondan da sakının. Haşr 7. Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye sana indirdik. Nahl 44. Hamdolsun yine bir Rebiül Evvel ayı geldi, yine bir Mevlid kandiline eriştik. Peygamber Efendimiz bir Rebiül Evvel ayında dünyayı teşrif buyurdular. Onun doğduğu gece asırlardır ecdadımız tarafından Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Ona salat ve selamlar getirilir, hatimler, Kur'anlar okunur, tesbihler çekilir, dualar edilir, sadakalar verilir. Bütün bu güzellikler Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün, Habibi'nin güzelliğinden südur eder. Ama ne var ki asr-ı saadetten beri gündeme gelmeyi adet eden ayrı kodları ve onların maddi manevi torunları hala kafalara bin bir şüphe tohumu ekmeye devam etmektedir. Bunlar bazen sureti aktan görünerek din adına, Kur'an adına, hatta Peygamber Efendimiz adına Allah Resulüne çatarlar. Onun şeref dolu tertemiz hayatını, hadisi şeriflerini, sünnet-i seniyyelerini, dindeki mevkiini tartışmaya açarlar. Onu sıradan biri olarak görmek, onun söylediklerini yok hükmünde kabul etmek veya kendi görüşleriyle eş değer, hatta bundan aşağı görmek gibi dalaletlere sürüklenirler. Bu belki sadece onların sapıklığı olacakken, bunu ilim kisvesiyle, medya kanalları vasıtasıyla çoğaltarak kendileri gibi düşünen insanları çoğaltmak isterler. Halbuki kendilerini Kur'an adına konuşmaya yetkin sayan bu sözcüler, Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'e ilgili söylediklerini görmezden gelirler. Kur'an'a göre Peygamber Efendimiz diğer bütün peygamberler gibi beşeri ihtiyaçları da olan bir insandı. Ancak o Allah Teala tarafından alemlere rahmet olarak gönderilmiş, kendisine itaat emredilmiş, en yüce ahlak sahibi ve örnek bir insandı. İnsanlar onun hükmüne boyun eğmeli, verdiği hüküm sebebiyle en küçük bir burukluk hissetmemeliydiler. Onu ehl-i beytini ve Allah'ın iman, hizmet ve cihatlarından razı olduğu ashabını sevmeliydiler. Peygamberin önüne geçmek, onun yanında sesini yükseltmek, insanın bütün amellerinin boşa gitmesine sebep olacak affedilmez hatalardı. Çok genel hatlarıyla ifade ettiğimiz bu özellikler, daha pek çoğuyla birlikte Kur'an'da yer almakta, onu sevmeden, ona inanmadan ve hatta ona hürmet göstermeden cennete girmeyi imkansız kılmaktadır. İnsanlar bugün her şey için bir gün icat edip kutlarken, asırlarca ümmetin kutluya geldiği Mevlid kandilini bazıları diline dolar oldu. Kendilerinin kalplerindeki koruluğu, Peygamber Efendimiz'e olan saygısızlıklarını gösteren ifadelerini bir kenara koyarsak, bu ümmet Mevlid kandilleri vesilesiyle Peygamber Efendimiz'e olan hürmet, muhabbet ve hasretlerini terennüm imkanı bulmuşlardır. Bugün kendileri daha bir dikkatle takip eden, hiç olmazsa bugünlerde ibadetlerine daha fazla titizlik gösteren, daha fazla Allah'ı hatırlayan, daha fazla sadaka verip insanların gönlünü yapmaya çalışanlar mı yanlıştadır? Yoksa bütün bunlar bidattir deyip hepsini kökten yıkmaya çalışanlar mı? Ne diyordu Mekkeliler, dönemin Yahudileri? Son peygamber Muhammed olmamalı, bizden biri olmalı. Kibirleri sebebiyle bir türlü kabul edemiyorlardı onun Allah Resulü olmasını. Günümüzde Mekke müşriği yok ortalıkta ama tarihin tekerrür etmesi de acı bir gerçek. İki satır Arapça bilen mealci oldu. Kendilerini meal tefsir yazma işine o kadar kaptıranlar çıktı ki aralarından, Kur'ani ifadeleri sorgulayan, Allah Resulü'nü haşa Cenab-ı Hakk'ın diliyle azarlayan ifadeler tercüme ettiler. Tarihselciler çıktı, rasyonalist düşünceyi ön plana çıkarıp Kur'an'ı tarih kitabı gözüyle değerlendirdiler. Kur'an'ın ayetlerini, şunlar geçmişte kaldı diye ayıklamaya başladılar. Protestanlığa özenip dinde reform oluşturmaya çalıştılar. Ve yine Allah Resulü'nü haşa vahyi getiren bir postacı gibi görüp eleştirmeye kalktılar. Onlara göre onun vazifesi Kur'an-ı Kerim'i getirmekti. O kitabı getirince vazifesi tamamlandı. Halbuki Kur'an Allah'a ve Resulüne itaati birlikte zikretmiş, Allah'a itaat, Kur'an'ın emirlerini yerine getirmekse, peygambere itaat nasıl olacak? Peygambere itaat sadece onun saadet çağındaki ashabının sorumluluğu mu? başka bir ifadeyle İslam dini sadece Kur'an-ı Kerim'den ve onun herkesin kafasına göre anladığı manasından mı ibaret? Birileri sırtını güya modern selefiliğe yaslayıp şefaati, tevessülü, bir kimseyi ameli ve benzeri vesile ederek Allah'a dua etmeyi inkar edip, her güzel İslami geleneğe bid'at etiketi takmaya çalıştı. Bunları yaparken sünnetleri terk etti. Allah Resulüne muhabbeti gönül dünyasında hissedemedi, tasavvuf ehlini düşman bildi. Kimileri Kur'an halkaları kurdu. Afilli, uzun cümleler içeren kitaplar yazdı, tefsir sohbetleri yaptı. Milleti tekfir etmeyi bir vazife saydılar. İşlerine gelince en zayıf rivayetleri hadis diye aldılar. Akıllarınca süslediler. İşlerine gelmeyince en sahih hadisleri bile fütursuzca reddettiler. Kendi ifadeleriyle uydurulmuş dinden indirilmiş dine yol alırken, yepyeni bir dinin esaslarını koyduklarını fark etmediler. Resulullah'ın koyduğu sınırları kabul etmediklerinden, bize Kur'an yeter deme hadsizliğini gösterdiler. Kur'an'ı da, daha doğrusu onun kırık dökük mealini önlerine aldılar, kendi kıt bilgi, akıl ve kirli bakış tarzlarıyla ahkam kestiler. Peygamber'e ve söylediklerine gerek yok derken, kendilerini peygamber makamına koyduklarını fark etmediler, fark etmek istemediler. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'le aynı devri yaşadıkları, vahyin nazil olduğu her anın bizzat içinde oldukları, kendi dilleriyle gelmiş bir kitaba sahip oldukları halde, bir ayet, bir kelime üzerinde kendi başlarına konuşmama hassasiyeti gözetirken, bizim o zamane alimlerimiz her şeyi bilen, her şeye hükümler icat eden kimseler oldu. Hasretle beklediğimiz mevlid kandillerine, kutlu doğumlara yine mevsimi geldi sıfatı yapıştırıp bir stand-upçı gibi bulundukları salonu kendilerine güldüren seviyesizler, onun ümmeti olma şerefine erebilir mi? Arkasına yaslanıp bacak bacak üstüne atılarak ilahiyat dersi anlatılır mı? Mezun olduğumuz güzide fakültelerin adının mealcilik aşısıyla, tarihselcilikle, İslam'ı yeniden yorumlama kaygılarıyla, hatta kaderi inkar noktasına gelmiş zevatla anılması, mezunlara da bu gözle bakılması, içler acıtan, dualara muhtaç bir durumdur. İki profesörün dersine girip hadis inkarcılığına soyunan çömez talebeciklere tavsiyemiz, Resulullah'a muhabbet duaları etmeleridir. Bütün bu tezbiratlar içi boş birer kütük mesabesindedir. Saadet asrından beri İslam'ın kökünü kazımaya çalışan art niyetlilerin güncel sürümleridir. Hayatlarını İslam'la mücadeleye adamış olan oryantalistlerin, yani İslam'ı araştıran gayrimüslimlerin kısılmış sesleridir. Resulullah bu sapkın Müslümanların nesi olur? Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim biricik önderimiz olur. Yavrularımıza onun adını verir, ona salatu selam getirerek büyütür, ona yazılmış ilahileri ninni yapar, uyuturuz. Asker ocağımız peygamber ocağıdır. Gül görsek onu hatırlar, gözyaşımızı sileriz. Yeşili o sevdi diye sever, gözümüzü açtığımız andan son nefesimize kadar ona benzemeye çalışırız. Güne salavatla başlar, unuttuğumuz şeyi onun adını vesile ederek hatırlarız. Onun şefaatini umar, Kevser suyunu onun mübarek ellerinden içmek için dualarımızı tekrarlarız. Son nefesimizi onun himayesi altında verip, ahiret duraklarımızda onun peşinden ayrılmamayı ümit ederiz. Gül yüzünü rüyamızda görme arzumuz hep canlıdır da, ya bu günahkarın yüzüne bakmazsa diye hüzünlenir, bizi ahirette tanımamasından şiddetle korkarız. Ona hakiki ümmet olma dualarımızda yoğrulur gönlümüz. Umre, haç yolcusu görsek çarpar yüreğimiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim candan öte, sevdiklerimizden öte Efendimiz olur. Peki ya onun kıymetini takdir edemeyen Müslümanların nesi olur? Not: hayatını hakiki ilme, irfana, muhabbete, eser bırakmaya, talebe yetiştirmeye adamış ilim, fikir ve gönül adamı hocalarımızı saygı ve minnetle anar, yazımızın dışında tuttuğumuzu hasaten ifade etmek isteriz diyerek yazısını noktalamış Fatma Çatak. Değerli dinleyenler, Allah'ın Resulü bizim neyimiz olur başlıklı yazısında bunları paylaşmış okuyucularıyla ve biz de Şebnem Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından paylaşmış olduk sizinle. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.